lezzetler. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en sıcak sevgi ve selamlarımızı sunarak başlamak istiyoruz bugünkü programımıza. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş'la birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza. Telefonlarımız şu dakikadan itibaren arayabilirsiniz. Biliyorsunuz hafta başından beri siz sevgili dinleyicilerimize soruyoruz. Sizce zenginlik ne demek diye. Telefonlarımız çalmaya başlıyor programımızın başladığı andan itibaren. Öncelikle programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben yine de hatırlatayım telefonlarımızı. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Hayatın seslerinde yarın çekeceğimiz kurada bizden bir armağan kazanmak istiyorsanız. Evet, bu armağan ne olacak? Her hafta biliyorsunuz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ses sanatçılarının hazırladığı o güzel, o altyapılı CD'lerden armağan ediyoruz sizlere. Ancak bu hafta dün yazar Sayın Nazlı Eray'a konuk olmuştuk. Bu röportajı aktarmıştık siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Nazlı Eray, siz sevgili Hayatın Sesi dinleyicileri için bir kitabını imzaladı. Yoldan Geçen Öyküler adlı kitabı sizler için imzaladı. Facebook'ta da kitabın adını ve sizler için imzaladığı bölümü göreceksiniz. Yoldan Geçen Öyküler, Nazlı Eray'ın sizler için imzaladığı kitap. Eğer bu kitabı kazanmak istiyorsanız sizce zenginlik ne demek diye soruyoruz. Telefonlarımız, elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, telefonlarımız çalmaya başladı. Arkadaşlarım cevaplıyorlar telefonlarımıza. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Şayet telefonlarımız meşgulse, ulaşamıyorsanız hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Bizlere Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız ve yarışmamıza katılmanız, hatta programımızda kaçırdığınız bölümleri bile takip etmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizce zenginlik ne demek dedik. Programımızın başında pazartesi günü Can Yücel'in dizelerinde paylaşmıştık zenginliğin ne demek olduğunu. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bunu bir kez daha paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Zenginlik sabahları poğaça yiyebilmektir. Zenginlik merdivenleri yardımsız çıkabilmektir. Pencereden bakıp yoldan geçenleri görebilmektir. Her akşam kendi kapını kapatabilmektir. Saçının okşanmasıdır. Kolundaki saatin geleceği göstermesidir. Bir sonraki hafta için yapılan plandır. Güzel günleri bekleyebilmektir. Bazen bir tabak makarnadır. Bazen iki tane domates ve bir taze ekmektir. Kendine inanabilmektir. Zenginlik, varlığından mutluluk duyabildiğin her şeydir. Fakirlik ise bir kez tanıyıp sonra yokluğunu öğrenmektir demiş Can Yücel. Evet, böyle tanımlamış. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bir kez daha paylaştık. Biz de sizlere soruyoruz. Ya sizce nedir zenginlik diye? Evet, telefonlarınızı bekliyoruz dedik. Şimdi programımızın ilk müziğini dinleyelim. Daha sonra konularımızı, konuklarımızı sizlerle paylaşacağız.
Sevdiğim
Sevgili dinleyicilerimiz, müziğimizi dinledik. Stüdyomuzdan şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar, iyi günler.
Merhaba, iyi günler.
Evet, Çanakkale'de Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Biz bu etkinliklerin içeriğini ve ayrıntısını almak istiyoruz sizlerden. Neler yapılacak 100. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin?
Evet, 100. yılında Avrupa'daki torunları da Çanakkale'de şehit olanları unutmadılar. 15 Mart'tan itibaren Hollanda'nın birçok kentinde Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlenecek. Bunlardan ilki 15 Mart'ta Zuiderwoude kentinde yapılacak. Hollanda Diyanet Vakfı Alphen aan den Rijn ve Leiden deki camilerin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik bu. Bir destandır Çanakkale adlı etkinlikte konferans yer alacak. Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Zaferi'ne ilişkin konuklar bu konuda izleyicilere bilgiler sunacaklar. O güne ilişkin anıları aktaracaklar. Ayrıca program içerisinde Çanakkale'de yaşamını yitiren şehitlerin anısı için Kur'an-ı Kerim okutulacak, mevlüt okutulacak. Dünyaca ünlü mevlüt han İsmail Göşar tarafından okunacak mevlüt Çanakkale şehitleri için. 1915 Anadolu için acılarla, destanlarla dolu bir yıldı. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye binlerce vatan evladı şehit düştü. Her evden cenazeler çıktı. İnsanlar acılarını yaşayamadan diğer çocuklarını cepheye göndermek zorunda kaldılar. İşte bu yaşanan tarih, bu yaşanan acılar ve destanlar Avrupa'da belki de bu konulardan çok uzak yetişen, burada doğmuş büyümüş 3. 4. kuşağa anlatılmaya devam edilecek. Onların geldikleri büyüklerinin geldikleri ülkede ana vatanlarında neler yaşandı, buradaki gençlere aktarılacak. 1915 deyince tabii ülkenin diğer köşelerinde yaşanan olayları da unutmamak gerekiyor. Bu da unutulmadı. Hafta sonu Rotterdam kentinde Türk kuruluşları yine bu olayla burada yaşanan acıları anmak için, 1915'te yaşanan acıları anmak için, şehit olan atalarını anmak için bir gösteri düzenleyecekler. Özellikle Doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından katledilen Türklerin anısına gerçekleştirecek bu etkinlikte de o dönemde şehit düşen, yaşamını yitiren Türkler anılacak, atalarını anmış olacaklar.
Evet, sadece 18 Mart çerçevesinde mi olacak, bütün yıl boyu sürecek etkinliklerde olacak mı?
Bu hafta başlayacak ama yıl içerisinde de Hollanda'nın değişik kentlerinde gerek camilerde gerekse Türk örgütlerinde buna yönelik konferanslar ve anma etkinlikleri devam edecek. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da bu yıl boyunca, 2015 yılı boyunca Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri belirli periyotlar içerisinde gerçekleştirilecek.
Evet, orada yaşayan Türklerin katılımı nasıl olacak? Oradaki, çünkü Türklerin bu tür olaylara ilgileri ve sevgileri çok daha farklı tabii, değil mi?
Elbette. Ana vatandan uzak olmaları, dediğim gibi özellikle 3. 4. kuşağın bu konularda bilgisinin çok az olması ama ilgisinin fazla olması bu tür etkinliklere katılımı oldukça yoğunlaştırıyor. Çünkü normal zamanlarda bu tür bilgilere ulaşma olanağı çok fazla yok. Çünkü Hollanda'daki okullarda Türkçe dersleri kaldırıldı. Türkçe eğitimi çok fazla yok. Ancak aileden görebildikleri ya da Türkiye kökenli medyadan edinebildikleri bilgiler ışığında bu tür konulara yönelik bilgi elde edebiliyor buradaki gençler. O yüzden burada yapılan etkinlikler, konferanslar, bu tür çalışmalar çok önemli onlar için ve hiçbirisini kaçırmamaya özen gösteriyorlar. Bu nedenle de özellikle genç kuşağın çok fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Daha önce yapılan bu tür etkinliklerde olduğu gibi.
Evet, şimdi siz de az önce söylediniz zaten bu tür etkinliklere ilgi her zaman çok fazladır diye, ama konu Çanakkale Zaferi olunca, özellikle de 100. yıl dönümü olunca, 18 Mart olunca ilgi çok daha fazla olacaktır tabii ki.
Elbette hiçbir etnik ayrımcılık olmadan Anadolu'da yaşayan bütün toplulukların şehit verdiği, herkesin evini, vatanını korumak için göğsünü siper ettiği bir destan Çanakkale. O yüzden de hiçbir ayrım olmadan herkesin kardeşçe atalarını yad etmek, onların anılarını canlandırmak için buluştuğu bir platform. O yüzden de çok güçlü bir katılım ve çok duygusal bir ortamın olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine etkinliklerle ilgili telefon bağlantısı gerçekleştiririz. İlerleyen günlerde detayları yine sizden yakından takip ederiz. Size kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hollanda'dan sevgili Yusuf Özkan aktardı. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Hollanda'da yaşanacak etkinlikleri. Şimdi yine Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz.
yaşadım, ne varsa ben seçtim, ben istedim. Artık sabah uyandım, ses annem değil. Bazı şeyler kaybetmeden fark edilmiyor. Bedenim burada fakat ruhum kabul etmiyor. Cesaret ister böyle itiraflar söylemesi zor. Tek korkum bu kadar. Kendime yalan söyledim. Yalnızım, bunu ben istedim. Paramparça bütün aynalar. İçimde kan revan, birisi var.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan devam ediyor. Şimdi çok önemli bir projeden söz edeceğiz. Türk ve Yunan medya mensupları arasında diyalog kurmayı amaçlayan Türk-Yunan Medya Buluşması projesini siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Projenin koordinatörü Sayın Arzu Akgün bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Evet, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri geliştirecek yeni bir proje gerçekten ama... Şimdi bu projeden birazcık dinleyicilerimizi haberdar edelim. Nasıl hayata geçti, nasıl başladı bu proje?
Tabii. Şöyle bahsedeyim. Öncelikle teşekkürler davetiniz için yayınıza.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Sağ olun. Projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından her yıl oluşturulan Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde bu yıl 2008 yılından bu yana yapılan bir program bu. Bu yıl üçüncüsü oluşturulu. Bizim projemizde bu üçüncü hibe programı çerçevesinde oluşturulmuş bir proje. Projemiz bu sivil toplum diyaloğundan isterseniz çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Hı hı. Bu sivil toplum diyaloğunun amacı Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerindeki toplumları birbirini daha yakından tanımalarını, toplumsal değerlerini, yargılarını, yaşantıları konusunda bilgi alışverişinde bulunmalarını amaçlayan bir program. Bizim projemizin de ana amacı bu. Yani Türkiye ve Yunanistan'la biz tercih olarak Yunanistan'ı seçtik. Türkiye ve Yunanistan arasında medya aracılığıyla daha yakın ilişkiler kurmak ana amaç olarak.
Doğru. Evet. Peki ne zaman tamamlanması bekleniyor projenin?
Projemiz Ekim 2014'te başladı. 15 aylık bir program, proje. Önümüzdeki Aralık ayında son bulacak. Aralık'ın sonunda son bulacak.
2016 Aralık ayında.
2015 Aralık ayında son buluyor.
Evet. 2015 Aralık. Peki projenin hedeflerinden söz edelim isterseniz birazcık. Kimler yer alıyor? Akademisyenler var sanıyorum, değil mi? Evet. Sivil toplum kuruluşları.
Projenin ismi Türk ve Yunan Medya Buluşması. Türk ve Yunan medya kuruluşları, medya mensupları, sivil toplum kuruluşları dediğiniz gibi akademisyenler ve sivil halk katılmak isteyen herkesi kapsayacak bir program, proje aslında. Amaç medyayı, medya temelinde iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve politik konularda medya aracılığıyla sürdürülebilir bir diyalog geliştirmek.
Hı hı. Çünkü medya gerçekten çok önemli. Hatta bu konuda bir de panel vardı sanıyorum, evet, değil evet. mi? Türk-Yunan ilişkilerinde medyanın rolü konulu evet. panel vardı. Hı hı. İsterseniz bu panelin amacından biraz söz edelim ki daha netleşsin medyanın durumu.
Şimdi 3 Mart'ta iki gün önce panel projemizin açılışını ve proje için bizim için en önemli etkinliklerden biri olan panelimizi gerçekleştirdik Başkent Üniversitesi'nde. Panelimize katılımcıları da söyleyeyim isterseniz. Çok değerli katılımcılarımız vardı. Moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi öğretim üyesi olan Doğan Tılıç yaptı. Katılımcılarımız arasında Mustafa Balbay, Sayın Nur Batur ve iki de Yunanlı gazeteci Nikolas Voulezis ve Andrea Andreas vardı. Hepsi de çok güzel şeyler söylediler. Türk ve Yunan medyası ile ilgili bu zamana kadar yaşanmış Türkiye ve Yunanistan ilişkilerin medyada nasıl yankı bulduğunu anlattılar.
Peki tabii çok ki pek çok sorun var. Bunları gün be gün takip ediyoruz. Bu sorunlara gerçekten çözüm olabilecek bir proje mi acaba?
Şöyle sizin de vurguladığınız gibi medya çok önemli bir güç, hı hı. artık yani gerçekten çok önemli bir güç. Bu gücü şu politik olarak yani politikaların yönlendirmesinden ziyade medya kendi inisiyatifini kullanarak yani kendi dilini geliştirmesi lazım. Yani medyanın ayrımcı değil. Olanı olduğu gibi vermesi gerekir. Yani bu panelde vurgulanan en önemli nokta bu oldu bence.
Hı hı, evet.
Yani politikanın yönlendirdiği bir güç olmaması gerekir. Evet. Yani bence en önemli şey buydu panelde.
Tabii şimdiye kadar yaşanan sorunlara baktığımızda hep bir diyalog eksikliğinden beslenen sorunlardı bunlar. Onu görüyoruz ama 1990'daki depremlerden sonra evet. bir yakınlaşma söz konusu oldu. Evet. Umarız bu projeyle bu artarak devam eder.
Umarız. Yani Türk ve Yunan ilişkileri sizin de bildiğiniz gibi çok böyle inişli çıkışlı, hı-hı. böyle yaklaşıp uzaklaşılan bir tarihte öyle bir süreç geçirildi iki ülke arasında. Medyanın tabii ki bunda çok büyük etkileri oldu. Olumlu ya da olumsuz olaraktan.
Evet.
Amaç bundan sonrasında olumlu. Yani bu iki ülke arasındaki yakınlaşmayı sağlayacak bir şekilde işbirliğini geliştirecek ve uzun süreli olacak şekilde bir işbirliği geliştirmek evet. olması gerekiyor.
Daha önce
gerekir.
Böyle bir çalışma olmadı. Bu anlamda bir ilk.
Şöyle bir
herhalde,
ilk. Daha önce Türk ve Yunan buluşmaları, medya buluşmaları kapsamında çok çeşitli paneller düzenlendi. Ama bizim projemiz sadece bu panel kapsamında
sınırlı değil.
Hı hı. Bunun dışında Türkiye ve Yunanistan bir web sitemiz oluşturduk proje kapsamında. Burada bir radyo yayınımız olacak. Türkçe, Yunanca ve İngilizce olacak bu. Burada da radyoda da aynı
şekilde. Nereden yapılacak yayın?
Web üzerinden
yapılacak. Web üzerinden,
evet. Kendi sitemiz üzerinden olacak. Bu radyo yayınında neler olacak? Türkiye'den ve Yunanistan'dan haberler olacak tabii ki. Üç dilde. Çeşitli konular, başlıkları altında röportajlar olacak. Sadece hani politik değil, her açıdan kültürel, sosyal, sanatsal, ekonomik, turizm, her açıdan konuların işleneceği bir radyo yayınımız olacak. Bu da önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayına başlayacak. Şu an deneme sürecinde. Onun dışında bir süreli yayınımız var. Proje kapsamında 3 sayı çıkacak bir dergi.
Hı hı.
Bu dergide Türkçe ve İngilizce olacak. İki ülkede birçok kişiye ulaşacak. Dergi içerisinde de yine
işte medyanın nasıl olması gerektiğini anlatacak bir dergi olacak
umarız, değil mi? Evet, tabii ki. İlk konumuzun başta da zaten bu panelimiz ve panelimizde yer alan sunumlar, hı-hı. ve çok değerli çünkü onlara daha uzun büyük kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bir de bunun dışında yine webimiz üzerinden bir medya platformu oluşturuyoruz. Bu platformda da yine Türk ve Yunanlı gazeteciler, Türkiye'de yaşayan Yunanlı ya da yaşamış olan Yunanlı gazetecilerin görüşlerini ve aynı şekilde Yunanistan'da yaşayan Türk gazetecilerin görüşlerine yer vereceğiz. Forumlar oluşturacağız, hı hı. bu medya platformumuzda.
Peki projenin tanıtım çalışmaları yeterli düzeyde mi?
Şöyle bu panelimiz ve açılışımızı kadar, bu sürece kadar 15 Ekim'den beri biz birçok medya kuruluşunu ziyaret ettik. Kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Kendileri de bize çok değerli katkılarda bulundular. Sağ olsunlar. Ayrıca Yunanistan Büyükelçiliğine ve çeşitli STK'lara gittik. Onlar da bize çok büyük destekler oldular. Yani neler yapmamız gerektiğini, biz bu projenin daha etkili olması için ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğinde bize çok açıklayıcı fikirlerde bulundular. Sanıyorum yeterli bir tanıtım süreci yaptık ve halen de yapıyoruz zaten. Yani bu bitmiş bir proje değil. Halen süreç içerisinde devam eden bir proje. Tanıtım çalışmaları için uğraşıyoruz.
Evet, peki Yunanistan tarafından baktığımızda nasıl görünüyor acaba bu çalışmalar?
Tabii şimdi şunu da söyleyeyim. Bizim bir de Yunanistan'da ortağımız var, A4 Design. Onlar da işte bu açılış ve panel kapsamında buradalardı. Henüz bugün Yunanistan'a döndüler. Onlar da kendileri orada bizim yaptığımız faaliyetleri yürütüyorlar aynı şekilde. Yunanistan Büyükelçiliği de açılışımıza ve panelimize katıldı. Çok beğendiğini söyledi. Yani zaten kendileri de bizimle aynı düşünceleri paylaşıyorlar. Türk gazetecilerle, yani iki ülke arasındaki barışın, dostluğun ilerletilmesi için basına gerçekten onlar da çok önem veriyorlar. Ve bu projenin daha da etkisinin süreceğine ve önemine inanıyorlar. Evet. O şekilde bize bildirimlerde bulunuyorlar. Evet.
Paylaşıyorlar da çok da masadan kalkılıp dönüldüğünü biliyoruz. Umarız bu yakınlaşma tüm bu sorunları çözer, sürdürülebilir bir diyalog getirmek çünkü projenin amacı, değil mi?
Evet, kesinlikle. Yani şimdi bizim projemiz Aralık'ta bitiyor görünüyor ama tabii ki bu projelerin sürdürülebilirliği önemli. Bizim amacımız da işte yapabildiğimiz elimizden geldiği çerçevede projemizi, yayınlar olsun, bu radyo yayını olsun, sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.
Evet, şimdi bundan sonraki projelere de zemin hazırlayacak bir proje aslında bu, değil mi?
Kesinlikle. Yani tabii ki bu proje İki ülke arasındaki tek ve son olmayacaktır. Bundan sonra da başkaları ya da biz de belki devam ettireceğizdir. Bu bize diğer projeler için bir
altyapı
oluşturacak. Evet, kesinlikle. Evet. Umarız öyle olması için çalışıyoruz.
Evet. Umarız sorunları gerçek anlamda çözer. Dediğiniz gibi hem altyapı oluşturup yeni zemin hazırlayacak bir proje olur.
Biz şuna inanıyoruz. Yani politikacılar bir yana, iki ülke gerçekten birbirine çok yakın aslında kültürel anlamda.
Tarihe baktığımızda da
ortak yönlerimiz var en başta. Dilimizden tutun yemeklerimize kadar. Yani evet. Biz şimdi ilk kez tanıştık onlarla, mesela Yunanistan'dan gelen, yani başka türlü konuşuyorduk tabii ki ama yüz yüze ilk kez tanıştık ve yani dilimiz dışında çok bir farkımız olmadığını gördük.
Evet.
Gayet sıcakkanlılar, gayet çok sevdiler bizleri. Yani aynı şekilde büyük elçilik olsun.
Umarız bu sevgi samimidir ve böyle devam eder
tabii ki,
diyelim.
Tabii ki.
Çok teşekkür ediyoruz size, çalışmalarınızda, projelerinizde başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk-Yunan Medya Buluşması Projesi'nin koordinatörü Sayın Arzu Akgündü konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken yine müzik diyoruz.
Razıyım yıllar yılı çile çekmeye, razıyım dost elinden zehir içmeye, razıyım taşlı tozlu yollar tepmeye, razıyım Kerem gibi ben gözyaşı dökmeye. Gözlerim görüyorsa, ellerim tutuyorsa, aşkını yüreğimde duyabiliyorsam eğer. Yaşamak, ah yaşamak.
Aldırmam aç kalmaya, susuz kalmaya. Aldırmam hasretinle gülüm yanmaya. Aldırmam bağrımdaki derin yaraya. Aldırmam kolay kolay ben derde taslaya. Gözlerim görüyorsa, ellerim tutuyorsa, aşkını yüreğimde duyabiliyorsam.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Bugün konuğumuz bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız yine bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok önemli bir konudan söz edeceğiz aslında. Renklerin ve ışığın hayatımızdaki yerinden ve öneminden söz edeceğiz. Gerçekten çok önemli çünkü renklerle yaşıyoruz hayatı, değil mi? Renkler insanın duygularını ve ruh haliyle yakından ilgili aslında.
Evet. Tabii şimdi renklerin çok önemli bir şey var hayatımızda, etkisi var. Hem yaşam biçimimizi şekillendiriyorlar hem de psikolojik duygularımızı derinden etkiliyorlar. Ama renkleri var eden çok önemli bir olgu var hayatımızda, o da ışık.
Evet.
Işık yoksa zaten hani pek fazla bir şey algılayamıyorsunuz. Hatta böyle basit deneyler yapmak mümkün. Örneğin ben şimdi sizden rica etsem gözünüzü kapatır mısınız?
Kapattım.
Ne oldu?
Karardı.
Karardı.
Evet.
Şimdi parmakları, iki elinizi gözünüzün üzerine kapatın.
Şöyle.
Şöyle. Şu vaziyette.
Evet,
yani
kapattım.
Avuçlarınızla kapatın. Ne oldu?
Daha karardı.
Daha karardı. Normal koşullarda şu anda yine de beynimizin altında bir yerlerde sizin bu etrafımızda ışıklı bir yer olduğunu hissedebiliyorsunuz.
Evet,
çünkü bilinçaltımız buna göre kodlanmış oluyor. Şimdi varsayın ki mutlak karanlıktayız. Mutlak karanlıkta herhangi bir şeyi algılamamız neredeyse mümkün değil.
Evet.
O halde...
Açayım artık.
Tabii tabii.
Ben kendimi kaptırdım.
Açacağınızı düşünmüştüm. Mutlak karanlıkta, yani ışığın olmadığı bir yerde insan olarak görme yetimizi tümüyle ortadan kaldırıyoruz. Bu aslında bir miktarda bilinçaltımızı da etkiliyor. Tümüyle karanlık bir ortamda yaşayan insanlar için aydınlık kavramı giderek uzaklaşıyor. Dolayısıyla ışığın varlığı zaten bir biyolojik olarak da yaşamımızı,
evet,
ona borçluyuz. Bize bir dolu özellik getiriyor. Şimdi ışık dediğimiz şey elektromanyetik spektrumda, ışığın elektromanyetik dalga spektrumunda çok farklı dalga boylarına sahip. Atıyorum işte bir Dubai Elbrus kulelerinin yüksekliğine varan dalga boylarıyla bir atomun atom altı parçacıkların boyutuna inebilecek piko ölçekli dalga boylarına kadar çok geniş bir spektrum veriyor. Biz insanlar ise bu koca spektrum içerisinde çok küçücük bir alanı görebiliyoruz. Görünür bölge dediğimiz, ışığın elektromanyetik spektrumunda görünür bölge dediğimiz yerde ve bir spektral analiz yapıldığında da 7 ana renkten oluşan beyaz olarak algıladığımız bir ışığı görüyoruz. Bu ışığın içerisindeki renkler bir bütün halinde 7 farklı dalga boyuna sahip ışığı içeriyor. Biz güneşe baktığımızda hani bize doğru gelen beyaz ışık,
evet,
var ya,
evet,
aslında,
evet,
onun içinde 7 farklı renk var. Biz bunlara kaynaktan gelen renkler diyoruz. Bir de doğada gördüğümüz renkler var. Renklerin oluşabilmesi için, daha doğrusu insan gözünde oluşabilmesi için bir kaynaktan ışığın gelmesine ihtiyaç var. İki, o ışığı yansıtan bir nesneye ihtiyaç var. Çünkü bizim gördüğümüz her şey bu yansıma sayesinde oluyor.
O ışık renkleri de değiştirebiliyor. Kesinlikle. Örneğin bir mağazada aldığımız bluzun gün ışığına baktığımızda renginin farklı olduğunu görüyoruz.
Kesinlikle ışık kaynağının karakteri renklerin yapısını bütünüyle değiştiriyor. Ayrıca bir de ışığın şiddeti dediğimiz bir şey var. Yani şu spotları biraz daha açtığınızda burası nasıl daha aydınlık bir yer oluyorsa kıstığınızda da loş bir yer oluyor. Loşluğa gittiğimiz zaman renklerde bizde bir şey
koyulaşıyor,
azaldığını, evet. Böyle bir daha koyu tonlara gittiğini görüyoruz. Doğru bir renk ortamında onların canlı ve gözümüze hoş geldiğini görüyoruz. Daha aydınlık bir ortamda da onların aşırı patlayıp uçtuğunu görüyoruz. Peki biz bu renkleri görüyoruz ama bunun için ihtiyaç olan bir şey daha var. Şimdi ışık geldi, atıyorum masaya, masada yansıması lazım ki biz onu görebilelim. Doğadaki bütün bu yansıyan renkleri görebilmemizin ikinci bir nedeni de o doğal maddelerin sahip olduğu boyar maddeler. Yani o boyar maddeler olmazsa, ki biz buna pigment diyoruz, pigmentler sayesinde biz renkleri görebiliyoruz. Sizi ben işte hani beyaz tenli bir kadın olarak görmemin nedeni sizin sahip olduğunuz pigment hücreleri ya da yaprağı yeşil olarak görmemizin nedeni, bir çiçeği kırmızı olarak görmemizin nedeni bunlar tamamen o pigmentlerin yapısıyla ilgili.
Ama bu renkler de üç ana renkten ortaya çıkıyor aslında galiba, değil mi?
Aslında doğal ortamda üç ana renk yok. Yedi ana renk var. Biz bunları renkleri kavrayabilmek için insanlık iki tane kuram geliştirdi. Bunlardan bir tanesi kaynaktan gelen için yaratılmış bir kuram. Toplamalı renk kuramı diyoruz. İkincisi de çıkarmalı renk kuramı diyoruz. Bu iki renk kuramı birleştiğinde de bizim hem doğal hem de yapay bütün renk skalamızı oluşturuyoruz. Işık kaynaktan geldiğinde renkleri red, green, blue, yani ne diyoruz? Kırmızı, yeşil ve mavi ana renk olarak kabul ediyoruz. Bunları beyaz bir duvara tutarsanız, üç kaynaktan gelen işte bir kırmızı, bir mavi, bir de yeşil spotu beyaz bir duvar üzerine tutup böyle bir yuvarlak üzerinde birleştirmeye çalışırsanız bunların ortası beyaz olur. Yani bunlar birleştiğinde kaynaktan gelen güneş gibi. Kaynaktan gelen ışığı beyaz olarak algılarız. Oysa biz bu renkleri yansıyan, yani çıkarmalı renk dediğimiz yansıyan ışıktan elde edilen renklerdir. Bunların tonları daha farklı ifade edilir. Siyah, magenta ve yellow'dan oluşur.
Aman ışık neler katıyormuş hayatımıza. Gerçekten o zaman yaşamı ışığa borçluymuşuz gibi bir şey çıkıyor ortaya, değil mi?
Öyle yani ışığın hayatımızda o kadar büyük önemi var ki işte ne bileyim tek enerji kaynağımız. Yani yaşamın varoluşu için enerji kaynağımız. Işığın tabii bizim şu anda güneşle olan ilişkimiz nedeniyle burada yaşam söz konusu. Venüs'te yaşayamazdık.
Depresyonun da kış aylarında ortaya çıkmasının nedeni bu tabii, ışık galiba, değil
kesinlikle
mi o zaman?
Kesinlikle, özellikle şeyde kuzey ülkelerinde yaşıyorsanız. Kuzey ülke çünkü yoğun bir karanlığa maruz kalmak insanın ruh halini çok bozan bir şey. Ayrıca renklerin başka psikolojik etkileri de var günlük yaşamda. Mesela çok sarı ışığa maruz kalmak insanın zaman içerisinde sinir sisteminin bozulmasına yol açabiliyor. Sarı ışık insanı saldırganlaştırıyor. Düşük dozda ışık da aynı etkiyi yaratıyor. Ya da mesela aşırı yoğun beyaz ışık
ben
altında.
Ben de tam tersini düşünürüm. Hani loş ortam, düşük ışık insanı daha dingin yapar, sakinleştirir
sürekli
diye düşünürüm ama.
Sürekli düşünün.
Evet.
Son derece itici evet. olabiliyor. Bir de beyaz ışık, özellikle floresan beyaz ışıkların çok olumsuz bir etkisi var. Bu ışıklar aslında sürekli, yani tungsten lambalardaki gibi sürekli ışık kaynağı olmuyorlar. Bu o cihazların içindeki ışık geliyor, bir atom parçasına uyarıyor. Buradan çıkan elektron yerine dönerken bizim floresan dediğimiz ışımayı yapıyor.
Onun için gün ışığına ihtiyacımız var her zaman.
Kesinlikle, ama bu ışık altında sürekli kaldığınızda da bunun da epilepsi yapma riskinden söz ediliyor. Bir olasılık böyle. Bunun dışında yine renklere yeniden dönecek olursak, evet, size bir soru sorayım. Siz mesela hiç böyle doğaya çıktığınızda kırmızının 400 tonunu gördüm, yeşilin işte şu kadar tonunu gördüm ya da sarının 1500 tonunu gördüğüm gibi cümleler kuruyor musunuz? Kuruyorsanız hangi renk için kuruyorsunuz?
Yeşil için.
Yeşil için, evet, kuruyorsunuz. Peki diğer renkler için niye kuramıyoruz?
Niye kuramıyoruz
çok
acaba?
Çok basit, çünkü insan gözü en çok yeşil ışığa duyarlı. Bu nedenle yeşilin, evet, tonlarını çok rahat algılayıp ayırt edebilirken diğer tonların bu aralıkları ciddi biçimde daralıyor.
Mesela tabii tatil deyince mavi ve yeşili düşünüyoruz herhalde, evet, değil mi? Aşk deyince pembe ve kırmızı geliyor,
kırmızı,
aklımıza,
kesinlikle,
değil mi?
Tabii renkler,
daha bunu çeşitlendirmek mümkün.
Çok, yani renkler çok farklı sınıflandırılıyor. Bir sıcak soğuk renkler olarak sınıflandırılıyor. Bu tabii kökeni bunun fiziksel bir açıklaması var. İşte Kelvin dereceyle ölçülen bir renk sıcaklığı kavramı var. Hı-hı. Kırmızı tonlarından başlayarak maviye giderken renkler sıcaktan soğuğa doğru gidiyor. Ayrıca sosyal hayatta tonlama isimleri var. İşte pastel renkler, canlı renkler,
canlı
diye.
Renkler, sıcak renkler, soğuk renkler.
Evet, sıcak renkler. İşte kırmızı, sarı, turuncu, evet, vesaire. Bunlar son derece sıcak ve olumlu etkileyen renkler. Bir de psikolojik etkileri var.
Ruh halimize göre giyiniriz mesela.
Kesinlikle
ruh halimize
doğru
yansıtır değil
yani,
mi renkler?
İnsanlar üzerinde bırakmak istediğiniz etkiyle de ilişkilidir. Yani mesafeli biriyseniz genellikle soğuk pastel renkleri tercih edersiniz. Ama canlı coşkulu biriyseniz de sıcak ve çevrenize de heyecan veren renkleri tercih edersiniz. Sadece giyim tarzında değil, bu oturduğunuz, yaşadığınız evdeki
mekanda,
iç,
evet,
dekorasyondan işte bir akşam yemeğinde çıkacağınız yerin dekorasyonunu seçerken bile çok.
Peki biz doğru kullanabiliyor muyuz acaba bu bütün renkleri?
Ha, bu doğru kullanma meselesi tamamen çok sizin öznelliğinizle ilgili bir şey. Kimilerine doğru gelen renkler, kimileri içinde çok itici ya da hoşlanılmayan şeyler yaratabiliyor. Ama bildiğim çok net şeylerden bir tanesi şu: yatak odalarınızı sapsarı boyamayın derler. Ya da uzun saatler boyunca çalışacağınız yerlerde sarı ve kırmızıdan uzak durun derler. Kırmızı, çünkü yani kırmızı tamam bir taraftan aşkı ve sevgiyi ifade ediyor ama öteki taraftan da şiddetin ve
ateş gibi mi düşünülebilir?
Yani şiddeti de çok körükleyen şey, ateş, kan.
Renk itibariyle baktığımızda.
Evet, bir de çok yoğun bir cinsellik duygusu, evet, vesaire gibi bir şiddet etkisi var. Böyle içinizi rahat ettirecek hoş bir ortama ihtiyaç duyuyorsanız en çok tercih etmeniz gereken renk mavi. Ondan sonra yeşil. Mavi ve yeşil tonlarıyla yaşadığınız bir yerde gerçekten doğayla uyumlu bir hayat sürüyorsunuz demektir. Çünkü engin boşlukları size onlar sunuyor normal hayatta. Hı hı. İşte masmavi bir gökyüzü, mavi bir deniz ya da işte masmavi bir gökyüzüyle birleşmiş engin bir orman insanı çok dingin şeyler
aşılıyor. Şimdi aslında insanlara baktığımızda da silik insanlar vardır, renkli insanlar vardır.
Kesinlikle
onlar
öyle
da bu renklerin bir parçasıdır aslında, değil mi?
Kısmen öyle sayılabilirler tabii. Yani kendinizi bir renkle tanımlayın sorusuyla herhalde çok karşılaşmışsınızdır. Kendinizi bir renkle tanımladığımızda o sizin aslında ruh halinizi ifade eder. Bir şey daha söyleyeyim. Siyah ve beyaz aslında renk değildir. Renklerin bir araya gelmiş halleridir. Siyah çıkarmalı renk kuramının bir sonucudur. Beyaz da toplamalı renk kuramının bir sonucudur. Dolayısıyla siyahtan beyaza giderken gördüğümüz bütün o gri tonları da bir renk değildir. Biz bunlara nötr renkler deriz.
Evet, şimdi aslında renklerin de bir dili olduğunu tabii öğrenmiş olduk böylece, değil mi? Şimdi renk aslında sessiz bir dil belki de.
Kesinlikle. Hem siz yani şey olarak da sessiz. Şimdi belki bir gürültüsü vardır renklerinde, bunu hiç öyle bir ölçüm yapıldı mı bilmiyorum. Beni de merak ettirdiniz, bunu araştıracağım. Ama sessiz bulduğumuz şeylerin en azından onların birer dalga olduğunu, bir enerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir gürültüye sebep olmaları da mümkün diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama bunu bana dinletin derseniz bunu şu anda yapamam.
Peki renklerin dilini anlamak aslında iletişime de bir boyut katmaz mı?
Kesinlikle. Yani hani renkleri anlamanız demek bir miktar doğayı anlamanız demek. Bir miktar ruh halinizi çözümlemeniz, analiz etmeniz demek. Zaten hani birçok bilim dalı renkler üzerine ciddi uğraşlar veriyorlar. Hı-hı. Fizik tamamıyla işte hani olayın fiziksel boyutuyla ilgileniyor ama renklerin yaşamın içine girmiş hali nöro yani kognitif science'dan, bilişsel bilimlerden psikolojiye kadar geniş bir alanda bence ele alınır.
Şimdi bu kadar şeyi konuştuktan sonra ya renkler olmasaydı diye sormak istemiyorum.
Evet, işte onun için de ışığımıza her zaman sahip çıkacağız ve ona özen göstereceğiz. Sonuçta dünyada güneş ışığıyla var olan daha doğrusu yaşam güneş ışığıyla var olan bir şey. Hem dünyaya güneş ışığının dengeli gelmesini sağlayacak fedakarlıkları yapacağız. Kendimizi fazla ısıtmayacağız. Çünkü aynı zamanda her ışık kaynağı bir ısıl kaynaktır da. Yeterince üzerinde enerji harcandığı için dünyaya iyi davranıp ömrünü uzatırsak sanırım renklerimize de sahip çıkabilmiş olacağız.
Evet, tabii şimdi renklerin dilini anlamak iletişime de bir boyut katıyor,
evet,
aslında
doğru.
Çok fazla.
Özellikle reklamcıların çok herhalde tercih ettiği bir üslup olarak karşımıza çıkıyor. Medyanın, basılı medyanın renk kullanımı, renk tercihleri aslında farkında olmadığımız bilinçaltı beslenmelere de yol açıyor.
Yol açıyor, evet. Şimdi insanları etkilemek için de kullanırız aslında renkleri. Az önce sizin de bahsettiğiniz
evet.
gibi reklamlarda ya da bir yere iş görüşmesine giderken ya da bir toplantıda yapılacak konuşmada seçilecek kravat, giyilecek kıyafet seçilecek renkler
evet.
bu anlamda çok
evet,
büyük önem
kesinlikle.
Kazanır herhalde değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle tonların birbiriyle uyumu. Bir de tabii sizi izleyenlerin renk de aslında bir anlamda öyle düşündüğünüzde bir kültür meselesidir de. Doğaya dikkat edin ya da daha doğrusu insanın kültürel evrimine dikkat edin. Ben çok sık Güneydoğu Anadolu'da bulundum. Örneğin Harran tamamen toprak rengi yaşamın sürdüğü bir yer doğa olarak. Ama insanlarına bir bakıyorsunuz rengarenk cıvıl cıvıl giyiniyorlar. Bu bir ihtiyaçtan doğuyor. Yani hani şimdi sürekli
oradaki
tek tona
tek
baktığınızda
renk, evet,
sizi
insanları buna zorlamış
biraz,
gibi.
Biraz canlanmaya ve hı-hı. ruhunuzu besleyecek bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Gerçekten orası çok şaşırtıcıdır mesela bu
evet.
renklerin birbirleriyle olan kontrastlı ve o toprak zeminde süren toprak renginde süren yaşamın önünde karşılaştığınız her özellikle kadınlar tabii çok güzel giyiniyorlar. İşte cıvıl cıvıl, rengarenk, işlemeli, ışıl ışıl, pırıltılı giysiler seçmelerinin nedeni
evet.
kendi yaşamlarına bir renk katmak.
Tedavi amaçlı da kullanılıyor aslında. bir de hastalıkların da habercisi renkler var. Mesela beyaz albinizm, sarı sarılık, burçlara göre de renkler var. Aslında
evet.
bir program konusu bu ama ne yazık ki programımızın
evet,
sonuna geldik.
Bu burçlarla ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim
evet.
için o konuyu ayrı tutuyorum. Evet, renksiz bir hayat çok keyifsiz olurdu herhalde.
Evet,
hiçbir
o zaman
değil.
Hayatın Sesleri dinleyicilerine biz renkli hayatlar
kesinlikle.
Dileyelim. Renkleri denesinler, giysinler ve o renklerde sürsünler
yaşamlarını
hayatlarını.
Yaşamlarını da renklendirsinler.
Dirsinler, evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Bugün
ederim.
Konuğumuz olduğunuz için aktardıklarınızdan dolayı gerçekten çok keyifliydi. Daha ilerleyen günlerde sürdüreceğiz bu tür konuşmalarımızı. Sevgili dinleyicilerimiz, bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız'dı konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, işte bugün de programımızın sonuna geldik. Bizler sizlerden ayrılırken soralım, sizce zenginlik nedir diye. Size sormadım ama sizce zenginlik neydi, renkler mi?
Aa, ben evet, renkler bir zenginlik olabilir ama renkleri var eden benim için zenginlik ışık.
Evet, çok güzel, yarışmamıza da dahil oldunuz öylece. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizce zenginlik ne demek diye soruyor ve bekliyoruz. Elektronik Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden vereceğiniz cevapları yarın çekeceğimiz kurada şanslı dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın yine yepyeni bir hayatın seslerinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.
Yalova'yı. Ben buraya. Şuraya dayanıklı cam.